Merhabalar, TVNET ekranlarında Düşünmeye Değer programındasınız. Yeni bölümle huzurlarınızdayız. Değerli hocam Ömer Türker'le beraber. Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız?
Hamdolsun, şükürler olsun.
Allah iyilik
hocam,
versin.
Düşünmeye Değer'in sıkı takipçileri hatırlayacaktır. Biz bir program yaptık. Türkçemize ne oldu dedik. Ve süreci biraz geriden aldık. O Selçuklu, Osmanlı ve daha sonra Osmanlı'nın son dönemine kadar geldik. Orada önemli bir şey vardı. Dilin sadeleştirilmesi diye bir kavram vardı. Bu bir aslında bir proje. Bunun ne anlama geldiği üstünde durduk. Fakat Cumhuriyet sonrası ne oldu? Biraz bunu konuşalım mı bugün?
Olur.
Yani günümüze kadar getirelim. Çünkü dilimiz bu. Yani dil bu. Her şeyin, yani kültürün mahsulü, bilginin mahsulü. Yani çeşitli iddialar var. İşte kimisi diyor ki Türkçe istila halinde, Türkçe efendim kendi kabiliyetini ve karakterini kaybediyor. Kimisi de diyor ki zaten kaybetmişti ki. Burada ideolojilerin kendi bakış açılarıyla meseleyi ele alıp meselenin buharlaşmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz hocam. Yani mevzunun önemi, ehemmiyeti, ideolojiler üstü bir mevzu olduğu unutuluyor yani. Herkes kendi ideolojisi perspektifiyle aslında ideolojisini haklı çıkartacak bir aparat olarak bu mevzuyu görüyor. Şimdi sadeleştirmeyi konuşmuştuk hocam. Kısaca bir hatırlatmakta fayda olabilir. Dilde sadeleştirme neydi?
Evet. Sevgili hocam, aslında dilde sadeleştirme geçen programlarda söz ettiğimiz şekilde birkaç yöne sahip yani, ama temelde iki yönde özetlenebilir. Birincisi, artık eğitim kurumları yaygınlaşıyor. Kitle iletişim araçları artıyor. Ve bu kitle iletişim araçlarıyla ve eğitim kurumlarının yaygınlaşmasıyla birlikte çok kalabalık bir kesim eğitimde kullanılan dille yüz yüze geliyor. Şimdi bu zorunlu eğitim ilginç bir şey hocam. Biz bu zorunlu eğitimin dille ilişkisi meselesini pek konuşmuyoruz ama çok ilginç bir şey zorunlu eğitim. Eskiden eğitim dediğiniz hadise, yani
çok
eski dünyada tabii dar bir kesimle ilgili. Eğer tarihçilerin verdikleri rakamlar doğruysa, onlar bir takım hesaplamalar yapıyorlar. Klasik dünyada bir toplumun yani binde üçü mü?
Tabii. Hocam burada da Süleymaniye Sultanahmet medreselerinin en dolu dönemlerinde 25 kişi, 26 kişi.
Evet, yani toplumun binde üçü okuma yazma biliyor aslında. Yani eğitimli kesimi çok az. Zaten şehir dışındaki, yani şehirlerin dışında bir eğitim kurumu yok. Onlar daha ziyade vaizlerin, imamların, tekke şeyhlerinin insanları yönlendirmesiyle
yaygın
yürüyor.
Eğitim diyebileceğimiz.
Yaygın, bir tür yaygın eğitim. Bu içeriklerden insanların habersiz olduğu anlamına gelmiyor. Ama nizami eğitim değil bu. Şehirlerde de zaten medreselerin sayısı belirli. Bir ikincisi, medreselerin kapasitesi de modern üniversiteler gibi değil. Yani işte Süleymaniye herhalde dünyadaki en büyük medreselerden birisidir veya en büyüğü olabilir. Ben tam bilmiyorum ama ben İslam Ansiklopedisi'nde Süleymaniye'den daha büyük medrese anlatısına rastlamadım. Hatta Özbekistan'da bu Semerkant Registanı denilen bölgede işte Şirdor, Ulubey ve bir tane daha medrese var ya, üç medrese var. Diğerinin ismini bir anda hatırlayamadım. Şirdor, Registan'da üç büyük medrese var. Ulubey Medresesi var. Şirdor Medresesi var. Bir tane daha var orada. Bir hatırlayamadım. Büyük bir medrese var. Şimdi bunlar hocam çok korkunç büyüklükteki yapılar aslında. Bir medrese olarak yani.
Yapı olarak Süleymaniye'den de büyük gibi görünüyorlar.
Tabii tabii. Yapı olarak çok büyük duruyorlar. Çok ihtişamlılar.
Evet.
İşte 5 katlı bir bina büyüklüğünde bunlar. Yani şu anda yaptığımız 5-6 katlı bir bina büyüklüğünde, ama 5 katlı değil medrese.
2 katlı.
Oraya gittim ben, bir işte Semerkant'taki, Buhara'daki medreseleri gezdim birkaç sene önce. Gelince merak ettim. Medreselerin kapasitesi açısından bizdeki medreselerle karşılaştırdığımızda durum nedir diye. Alan itibariyle de, oda ve yani öğrenci ve hoca kapasitesi itibariyle de Süleymaniye'nin, Fatih'in yanına yaklaşacak durumda değiller. Yani sanatta ve mimarideki ihtişam bizi yanıltıyor. Muhteva itibariyle buradaki medreselerin hacmi çok büyük. Hatta diğer medrese anlatılarına baktım. Bu Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nde. Acaba mesela Süleymaniye'den daha büyük kapasiteye sahip medrese var mı diye. Ben göremedim. Belki vardır, bilmiyorum yani. Diğer İslam ülkelerindeki büyük medreselerde de bu kadar kapasiteli, yatırımı bu kadar güçlü bir nizami kurum yok gibi görünüyor. Ama medrese tarihini çalışan arkadaşlar daha iyi bilirler. Yani benim bilgilerim orada referans olmaya elverişli değil. Ama ben göremedim yani. İyi bakamamış da olabilirim ama ben araştırdım Ansiklopedide acaba böyle bir şey var mı diye, bulamadım. Şunu demek istiyorum. Ya işte en büyük kurum bu. 230 talebenin odası var.
Tabii.
Yani o kadar yani. Odada diyelim ki birkaç tane öğrenci kalıyordur. Yani
Öğrenci sayısı odadan çok daha düşük olduğu dönemler
var,
çok
oluyor.
Fazla.
Evet. Dolayısıyla bir üniversitenin yarı nüfusu yok medreselerin, diyelim ki bir bölgedeki medreselerin toplamında. Yani şu anda biz üniversite sisteme geçtikten sonra çok kalabalık bir kesimi yüksek öğretime kadar götürüyoruz. Bırakın zorunlu eğitime geçtik. Şimdi bizim zorunlu eğitimimiz liseye kadar uzandı. Bu şu demek, bu ülkede yetişen bütün çocuklar 16-17 yaşına kadar bir eğitim sürecinden geçiyor demek. Nizami, düzenli, örgün eğitim sürecinden geçiyor demek.
Dünya tarihinde örneği yok.
Yok bunun, hiç böyle ya, bir örneği yok. Bu yeni bir durum yani.
Evet.
Şimdi bu insanların tamamına bir eğitim vereceksiniz. Tabii ki muhtevayı, dili, artık neyse bu konuyla ilgili diğer unsurlar, hepsini muhatap kitlesine göre şekillendiriyorsunuz. Elinizde 50-60 kişi, 100 kişi, 1000 kişi var da bunları 20 yılda eğitip şu noktaya getirmiyorsunuz. He. Binlerce insan var yani. Bu da bir zorunluluk doğuruyor. Yani bu da mevcut kitapların yeniden yazılmasını gerektiriyor. Kitaplarda kullanılan materyallerin yeniden belirlenmesini gerektiriyor. Gazete diye bir şey çıkıyor mesela hocam. Gazete. Herkese ulaşacak, onun dilinin yeniden düşünülmesini, herkes için anlaşılabilir bir dil tutturulmasını gerektiriyor. Şimdi bu dilde sadeleşmenin başlangıcı böyle. Fakat burada kalmadı. Tamam. Niye burada kalmadı? Çünkü biz Osmanlı'nın dağılışından, Osmanlı da başladı aslında. Dağılışından sonra ortaya çıkmıyor. Osmanlı da başlıyor. Osmanlı çünkü aynı zamanda modernleştikçe bir ulus devlet olma yolunda da ilerlemeye başlıyor. Mecburen yani. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk ve devlet bir ulus devleti. Ulus devleti kimliği var. Yani bu şu demek, ulus devleti şu demek hocam. Dünya tarihinin herhangi bir döneminde eğer bir dil dünya dili değilse yahut çok uluslararası hüviyet kazanmış bir edebi dil değilse oturup onun üzerine özel bir çalışma yapılmıyor. Yani insanlar oturup Türkçenin grameri üzerine çalışma yapmıyorlar. Türkler de yapmıyor bunu yani. Veya diyelim ki başka bir millete mensup insanlar kendi dillerinin grameri üzerine hususen bir çalışma geleneği başlatmıyorlar. Dahası grameri derinleştirilen, çalışılan ve oradan diğer bütün diller hakkında kanaat oluşturmayı sağlayan şey bilim dili. Mesela Arapçanın binlerce gramer kitabı var biliyorsunuz.
Tabii.
Arapçada böyle ama Türkçede yok bu. Diyelim ki kısmi çalışmalar var fakat onlar büyük tarihi kesiti dikkate aldığımızda kıymetli malzemeler olsa bile sözü edilemeyecek kadar niceliksel olarak sözü edilemeyecek kadar azlar. Yani sözü edilemeyecek kadar azlar. Onların da hangi şartlarda nasıl yazıldığı ayrı bir bahis. Yani ne gibi sahiplerle yazıldığı ayrı bir bahis. Onu da dil hocalarıyla yani bu konuyla ilgili uzman hocalarla konuşmak lazım. İki, bu var. Yani bu ana belli bir dilin, bilim dilinin gramerini çalışıyorlar ya. Karşılaştırmalı dil geleneği de yok hocam. Yani oturup birisi Arapçayı, Farsçayı, Türkçeyi, Kürtçeyi ne bileyim başka bir dili karşılaştıran metinler yazmıyor. Bu da modern bir hadise.
Karşılaştırma metninden kastınız gramer metinleri mi?
Tabii tabii, karşılaştırmalı dil çalışmaları yapılıyor hocam. Sadece gramer değil. Sözcük haznesi bakımından, dilin tarihsel gelişim süreçleri bakımından, dilin eş zamanlı konumu bakımından.
Yani Ebu Hayyan Türkçe gramer kitabı yazmış işte.
Yazmış ama karşılaştırmalı dil bilim çalışma geleneği modern bir adeti yok klasik dünyada. Aha. Yani öyle yani ulus dillerinin çalışma adeti yok. Farklı milletlerin dillerinin çalışma adeti yok. Bir dil ana yani temel dillerden biri çalışılıyor. Bilim dili veya edebiyat dili. Onda çalışırken başka dillerle karşılaştırmalı dil çalışma adeti yok. Dahası lehçe çalışma adeti yok. Yani diyelim ki sibeveh bir ya da iki lehçeye esas alıyor ya. Arapçanın bir sürü lehçesi var. Bak o dilde bile yok yani. Bırak artık böyle Türkçe gibi bilim dili haline gelmemiş dilleri. Karşılaştırmalı dil kültürü yok. Karşılaştırmalı lehçe bilimi yok. Bunların tamamı modern dil bilim çalışmalarıyla ortaya çıktı ve batıdan buraya taşındı. Şimdi ulus devlet kurmak demek bütün bunları resmi kurumlarında çalıştırmaya başlamak demek. O nedenle Türk Dil Kurumu kuruluyor. Biliyorsun bunların projesi Osmanlı projesi aynı zamanda. Yani Cumhuriyet'le ortaya çıkmıyor bunlar.
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu bunlar öncesinde mi?
Tabii öncesinde olan projeler bunlar. Öyle tabii mi? Tabii bunlar Atatürk tarafından böyle çok resmileştiriliyor ama Osmanlı'dan itibaren düşünülen, adım atılan projeler bunlar. Cumhuriyet'te bunlar şekilleniyor. Sistemli hale geliyor. Kendi dilinizin tarihini, sözcük dağarcığını, edebi dağarcığını hepsini derlemeye başlıyorsunuz. Yani ulus devlet olmanın dil açısından daha önceki dönemlerde görülmeyen bir takım kazanımları var. Bunları fark etmeden konuşmak olayı sırf ideolojiye dönüştürüyor. Bak hangi taraftan bakarsanız bakın ister bir Müslümanın sahip olması gerektiğini düşündüğünüz hissiyatla meseleye yaklaşın. İster
bir solcu
perspektifle bakın. İsterseniz bir milliyetçi perspektifle yani o hissiyatla o sahiple bakın. Nereden bakarsanız bakın olgu bu. Yani bu meselenin bu açıdan ele alınışı yani meselenin aslında ana zemini burası bence bu ideoloji üstü bir durum hocam. Yani bu mesele diyelim ki Türk olmakla, Müslüman olmakla, şu bu olmakla ilgili bir hadise değil. Dilin böyle ideolojileri aşan, belli kimlikleri aşan, o dili konuşanların tamamını ilgilendiren bir ciheti var. Ele alınması gereken bir tarafı var. O da burası. Bu tabii büyük imkanlar açtı önümüze. Üniversitelerde Türkçenin tarihinin çalışıldığı, sözcük dağarcığının çalışıldığı, yerel ağızların değerlendiği çalışmalar yapılmaya başlandı. Bununla ilgili bölümler kuruldu, uzmanlar yetişti. Bu büyük bir kazanç aynı zamanda. Fakat uluslaşma sürecinin bir dezavantajı da oldu. Yani bir ortaya çıkardığı bir sorun da oldu. Bence orası da ideolojiler üstü bir şey. Dilin kendi mantığı bakımından. O da şu. Batılılaşmaya karar vermekle birlikte kültürel batılılaşmaya da karar verdik. Cumhuriyet'te. Yani batılılaşmanın Cumhuriyet'te derken haksızlık yapmayalım yani.
Osmanlı'nın son döneminde.
Osmanlı'nın son dönemden itibaren böyle. Çünkü batılılaşmanın en gözle görülür bir şekilde başladığı parça 2. Mahmut millete pantolon giydiriyor.
Evet.
Ya pantolonu niye giydirdin ki Batı? Yani modernleşmeyle bunun ne alakası var? Hayır, o bir yaşam tarzını da getirmek istiyor. Yani doğru yanlış kendi içinde ayrı tartışması gerekir ama kültürel olarak da batılılaşma sürecine giriyoruz. Tanzimat'la birlikte hukuki ve siyasi olarak batılılaşma sürecine giriyoruz. Cumhuriyet'le bu iyiden iyiye ivme kazanıyor ve devlet eliyle aynı zamanda buna karşı böylesine bir projeye karşı olan tutumlar da alabildiğince minimize ediliyor. Küçültülüyor yani, daraltılıyor, kimi zaman yok ediliyor. Ulus devletin, modern devletin genel olarak bir özelliği var. Modern devlet çok büyük. Yani eski dünya devletleri gibi değil.
Bunu bir programda konuşmuştuk hocam.
Konuşmuştuk evet. Burada hatırlayalım bunu. Evet,
devletin hacmi genişliyor.
Evet. Devlet her şeye uzanıyor evet, şu anda.
Her şeyi belirleyen bir aygıta dönüşüyor.
Evet yani hanedanlar döneminde durum böyle değil. Güvenliği sağlıyor.
Tabii.
Vergi topluyor. Ordu sevk ediyor. Sultanın ideallerine göre, dünyevi veya uhrevi ideallerine göre cihat ya da ganimet peşine düşebiliyor. Başka yerler alabildiği yerler diyor. Kontrol edebileceği miktarda devleti genişletiyor falan filan böyle yani. Ama devletin işi güvenliği sağlamak temelde. Ordu beslemek, güvenliği sağlamak, vergi toplamak, hisme teşkilatı kurmak yani bu doğrultuda. Kadılar atamak yani her şeyi kontrol eden, her tarafa uzanan devasa bir memur ordusu olan bir devlet yok klasik dünyada.
Aynen öyle.
Ayrıca kitle iletişim araçları yahut bilişim teknolojisi gelişmiş değil böyle. Yani her tarafta şimdi diyelim ki adam ormanın içinde ormana ateş atıyor.
Kamerayla kayıt alıyor.
Kamera görüyor onu.
Evet.
Yani şu anda bir kimsenin hiçbir kameraya yakalanmadan suç işlemesi için çok özel eğitimler görmesi gerekiyor.
Aynen öyle.
Tabii yani çok özel eğitim görmesi ve mevcut dünyadaki bu takip sistemini devre dışı bırakacak şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Yani tabii, senin benim gibi sıradan bir insan bütün bu gözetleme sisteminin dışında bir iş yapamaz zaten.
Sadece
yani.
Gözetleme değil hocam, telefonla iletişim sağladığı anda yerini, konumunu
tespit edebiliyorsun. Gözetleme sistemini hepsine dahil ederek söylüyorum. Yani illa böyle kamerayla çekmek anlamında değil. Her şeyimiz kontrol edilip devlet bunların hepsine vakıf. Devlet çok büyüdü. Devletin büyümesi aynı zamanda bir şeye müdahil olduğunda en uç noktaya kadar ilerleyebilmesi anlamına geliyor hocam. Bir. İki. Bu ilerlemeyi orduyla, güçle destekleyebiliyor devlet. Üç. Devletin aynı zamanda yönlendirme kapasitesi çok arttı. Bununla irtibatlı bir şekilde. Yönlendiriyor devlet. Şimdi bu peyderpey arttı tabii, diyelim ki
yönlendirmeden bu, kasıt nereye yönlendiriyor?
Ya bir ideolojik perspektif doğrultusunda.
Yani halkı değiştirme gibi
bir kabul doğrusa sevk edebiliyor insanları.
Anladım.
Yani.
Anladım.
Manipüle araçları çok güçlendi devletin. Yani şimdi o taraf var. Eskiden belki bu kadar güçlü değildi. Yani her dönemde devlet bir şeye karar alınca hocam kontrol mekanizmasını oluşturabiliyor bak. Yani o hatalara düşmeyelim. Hatta bunu konuştuğumuz sırada şöyle bir örnek vermiştim. Benim çok hoşuma gider. Yine hatırlatalım. Hasan Sabbah kendi istediği halife adayı başa gelmeyince Fatimiye halifesine suikast düzenlemek için 3 tane dahi gönderiyor. Aha. Tabii karşıdaki büyük devlet hemen haber almış. Dahi gönderildiğini 3 gün içerisinde Mısır'daki şehirlerin, Fatimi devleti egemenliğindeki bütün şehirlerin giriş ve çıkışlarını tutmuşlar. Nüfus sayımları yapmışlar. Gelen dahileri kız kıvırak yakalamışlar. 3 gün içerisinde. Evet yani devletin bir şeye karar aldığı zaman klasik dünyada da böyle çok beklenmedik, anlaşılması, takip
edilmesi.
Modern
dünyaya benzeyen tavırları
evet,
var.
Evet evet, çok modern anlaşılması, çok güç bir şeyi var, refleksi var yani. Yani o diyelim ki adam bir yere sefere gidiyor. Sefere gittiği yerde işte bir başka sultan geride bıraktığı kısmı yağmalamaya kalkıyor. Almaya, ya nasıl döndün geldin kardeşim sen iki ayda ta nereden nereye orduyla. Yani o nedenle ulaşım hızı daima var olan bir şey. Tarassut istediği zaman, yani gözetleme ve kontrol etmek istediği zaman daima yapabildikleri bir şey. Katliam daima olan bir şey. Katliam dediği. Dün bir vesileyle Tibur maddesini okuyordum. İslam Ansiklopedisinde. İşte bir bölgede halk Timur'un gönderdiği şeyleri vergi toplayıcıları öldürmüş. Timur geliyor. Komple talan ediyor şehri. Yani binlerce insan öldürüyor. Rakam zannediyorum 200 bin mi neydi yani. Devasa bir katliam yapıyor. Yani şimdi eski dünyada bunlar mümkün ama modern dönemde devlet bunu son derece sistemli ve sürdürülebilir olarak yapıyor ve bunu yapması gerektiği kanaatinde. Yani hacim hini hacette, eskilerin tabirle ihtiyaç duyulduğu zaman artırılan bir şey değil. Doğal olarak böyle. Şimdi bu durumda cumhuriyetle başlayan süreçte biz aynı zamanda milli kimliğin asli parçası olan Müslümanlığı küçültmek istedik. Yani devlet buna karar verdi. Yani milli kimliği, Türk kimliğinin
ve yerine de bir Batı kültürünün,
Batı
ve kimliğinin inşası.
Evet, evet, evet. Dolayısıyla şimdi Türkçeden arkasına sadeleştirme rüzgarını da alarak Arapça ve Farsça kelimeleri atma temayülü baş gösteriyor. Atma temayül değil aslında bu. Hedefe dönüşüyor. Olabildiğince azaltma, yerine Türkçelerini koyma, yeni öz Türkçelerini koyma hareketi başlıyor. Şimdi bu hareket hala doyuma ulaşmadı Muhammed Hocam. Bak hala devam ediyor. Yani biz hala bunu, artık bunun bir kesimi de yok ha, ilginç bir şekilde. Mesela diyelim ki bunu kim yapıyor? Aşırı batıcı zihniyete sahip olanlar mı yapıyor? Yok. Bunu ilahçılar da yapıyorlar. Bunu milliyetçiler de yapıyorlar. Bunu herkes yapıyor yani. Bir şekilde bunu yapmak gerektiğine dair bir kanaat yaygınlaşmış durumda şu anda. Fakat Arapça ve Farsça kelimelerin, sözcüklerin Türkçeden atılmasının bir maliyeti var. Türkler ve Türkçe her bakımdan İslamlaşmış. Türkçe bir İslam dili. Yani tarihsel süreçte bunun nasıl olduğu, Türkçe'ye haksızlık mı yapıldı, işte Türklerin zulmü, bu ayrı bir bahis bakın. Yani bunu gerçekten daha iyi bilen arkadaşlarla oturup müzakere etmemiz lazım.
İslam dili derken bunun sebebi çok fazla Arapçadan veya işte dini kaynaklardan, düşünce kaynaklarından kelime içine aldığı için mi, yoksa yani Türkçe dönüş, yani o metinlerden çok fazla kelime girdiği için Türkçe biraz dönüştü yani. O zaman Türkçe İslam dili olmuş olmuyor ki.
Hocam aslında bu kelime transferiyle ilgili bir şey değil sadece. Türkler hayatın her alanında gerçekten İslamlaşmışlar. Türklerin zihni de İslamlaşmış ilginç bir şekilde. Geçen senelerde Mehmet Görmez Hoca anlatmıştı. Diyanet'in bu hadislerle İslam projesi var ya. Diyor ki Mehmet Görmez Hoca, dedi ki hadislerle İslam projesi hakkında röportaj yapmak için BBC'den geldiler diyor. Ben kendisini dinledim yani. Neyse röportaj vermiş hoca. Zannediyorum başkanlığı döneminde. Röportaj vermiş, anlatmış projenin ne olduğunu, nasıl bir hizmeti amaçladığını anlatmış. BBC bunu yayınlamadı diyor. Böyle tam tantanalı bir dönemde 2 ay sonra BBC'de Türkler hadisleri ayıklıyor diye bir haber çıkarmış.
Allah.
Evet, Türkiye'nin tam aleyhine olacak şekilde, Türkiye Diyanet'in hizmetlerinin aleyhine olacak şekilde bir haber çıkarmış. Bu İslam dünyasında da bir aksül amel meydana getirmiş. Kimi kesimlerce infial oluşturmuş. Zannediyorum Ürdün'deydi. Bir toplantıda rahmetli Yusuf Karadavi de var. Yusuf Karadavi'ye önce bir not hazırlatmış hoca, Mehmet Görmez Hoca. Yusuf Karadavi'ye onu takdim ediyor. Bu projenin ne olduğuna dair. Hocam diyor, siz bu konuyu bu toplantıda gündeme getirin. Şu yanlış anlamayı izah edelim diyor. Hoca olur demiş. Kürsüye çıkmış konuşmasında, demiş ki yakın zamanlarda böyle böyle bir iddia oldu. Bu Türkler var ya demiş, Hazreti Peygamber'in uydurma hadislerini bile muhafaza ettiler. Bunlardan hadisleri yok etme projesi çıkmaz demiş.
Ama yalan değil.
Doğru gerçekten. Evet. Hazreti Peygamber'in demiş uydurma hadislerini bile muhafaza ettiler. Bunlar demiş, bunlardan böyle bir şey çıkmaz. Bu demiş bir iftiradır BBC'den için. Durumu düzelttik diye anlatmıştı Mehmet Görmez Hoca. Şimdi Türklerin İslamlaşması ilginç bir hadise gerçekten. Yani İslam gerçekten bütün kimliğe sinmiş. Dile sinmiş, yaşantıya sinmiş, kıyafet, reflekslere sinmiş. Yani her şeye İslam, düğünlere kadar İslam sirayet etmiş. İlişkilere kadar. Ve ilginç bir şekilde kadim Türk töreleriyle de uzlaşarak devam etmiş.
İşte onu soracaktım. Bu sefer de Türk'ü Türk yapan o geleneklerinden koparak mı gerçekleşiyor?
Yok, kopmamışlar.
Uzlaştırıyor yani.
Uzlaştırmışlar. Bütün arkaik adetler eskiden Anadolu düğünlerinde devam ederdi. Şimdi nasıl devam ediyor bilmiyorum. Arkaik diller de Orta Anadolu Türkçesinde önemli ölçüde arkaik kelimelerin bir kısmı devam ediyordu. Yani çok eski kelimeler.
Yani beden ruh gibi olmuş.
Evet,
biraz.
Evet, gerçekten.
Hep söylenir ya.
Evet, gerçekten Türkçe ve Türkler iman etmiş. Yani böyle çok kabaca söyleyecek olursak. Yani bir millet iman etmiş. İman ederken her şeyle birlikte iman etmiş. Şimdi batırlaşma süreci aynı zamanda bu iman etmişliğin dil üzerinden de bir hesaplaşılması sürecine tekabül ediyor.
Yani tüm alanlarda olduğu gibi.
Tüm alanlarda olduğu gibi burada da bir hesaplaşma olmuş. Bu hesaplaşma da doyuma ulaşmadı henüz. Yani henüz bu hesaplaşma doyuma ulaştı, tamam, bir karara varmış değiliz. Değiliz, hala devam ediyor.
Çatışma devam ediyor.
Hala çatışma devam ediyor. Ama bence bu dil meselesi bu kadarıyla bir, ideolojik olarak ele almayalım bu meseleyi. Yani bu mesele bir İslamcılık, milliyetçilik, solculuk, ötekicilik, berikicilik problemi olarak ele alınmasın. Sebebi de şu, Arapçadan ve Farsça Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden dilin arındırılmasının bir takım ortak sonuçları var hocam. Bu sadece bir kesimle ilgili sonuçlar değil. Çok belirgin ve bütün nesillere sirayet eden, milletçe varlığımızı etkileyen ortak problemler var. Bu tespitlerin bir kısmında yanılıyor olabiliriz. Bir kısmında isabetli, bir kısmında isabetsiz olabiliriz. Uygulamalarımızın, tespitlerin derken yanlış ifade ettim, uygulamalarımızın. Ama ortaya çıkan sonuçlar var hocam, burada ortağız. Hepimize etki ediyor bu. Şimdi bu sonuçların bence en önemlisi, yani 1300-1400 yıllık süreçte oluşan kelime dağarcığını terk etmenin ne anlama geldiği sorusuna verdiğimiz cevap da ortaya çıkıyor.
Sanki en önemli, yani burası idrak edilmiyor evet. Hocam.
Şimdi bu şu demek yani, dili kendi mazisinden, geçmişinden arındırmaya çalışıyorsun. Yani tarihinden insanı arındırmaya çalışmak gibi bir şey bu.
Tüm tarih kitaplarını yakması gibi bir milletin yani.
Evet. Yani bu kadar yani vahim bir hadise. Yani hatta bunu ben bir yazda şeye benzetmiştim. Tarihsel evrakı imha etmek gibi ya.
Evet.
Yani elimizde tarihsel evrak var. Bunların bir kısmı kağıt, bir kısmı ne bileyim yazıtlar, bir kısmı başka materyaller. Bunları imha ediyorsun. Düşün ki Anadolu'daki tüm camileri yıkalım. Medreseleri kaldıralım, yerine başka şeyler yapalım. Toprağın kendinde taşıdığı kimliği yok ediyorsun.
Evet.
Kimliği yok ediyorsun yani. Orta dönemden kalma, bütün evleri kaldırdığımızı düşünelim. Yani elimizde hani şimdi böyle birkaç tane
numune de olsa.
Numune olsa kaldı ya. Onları da yıktığımızı düşünelim. Bambaşka bir şeye dönüşüyor.
Şehrin kimliği mimarisidir.
Evet. Gidiyor elimizden. Evet.
Yani aslında hocam şahsiyeti kayboluyor yani.
Tabii kimliği, şahsiyeti karakterini kayboluyor. Yok ediyoruz yani.
Tabii.
Bir şey kalmıyor. Şimdi dili arındırmak tam olarak böyle bir şey. Yani bu kendi geçmişiyle bağını koparmak demek. Bağını kopardığınız zaman ne olur? Bir, biraz önce söylediğimiz gibi dil karakterini yitirir. Karakterini yitirir. Yani milli karakterini kaybeder dil. Eğer orada bir şahsiyet varsa, yani Türklere özgü bir şahsiyet görülebiliyorsa, o şahsiyet belirsizleşmeye başlar. İki, bence daha kritik bir sonucu var bunun. Kimliğini kaybeden her şey savunmasızlaşır hocam. Bu sadece dil değil. İnsan kimliğini kaybettiği zaman savunmasızlaşır.
Hocam zaten kimliği oluşturan en önemli unsur dildir ya biraz
evet.
Da. Yani dile yapılan saldırı aslında kimliğe yapılan saldırı.
Tabii tabii, ona yapılan saldırı da yani şöyle, kimliği daha genel bir kavrama dönüş, genel bir kavram olarak anlayalım kimliği. İnsanın çeşitli kimlikleri var değil mi? Mesela bütünüyle ailesinden koparılmış bir ferdin kimliğini düşünün hocam. Ne kadar savunmasız yani. Bütünüyle milli aidiyetlerinden koparılmış bir insanın kimliği, hafızasızlaşmak demek bu yani. Yani bu şu demek yani, nereye girersen oranın şeklini alabilirsin. Ora tarafından dönüştürülebilirsin. Mankurtlaşırsın yani.
Yani bir devletin ordusunu iptal etmesi, lağvetmesi gibi bir şey. İstilaya
evet.
Uygun hale
İstilaya
gelmek.
İstilaya uygun. Aç, savunmasızlaşıyor.
Evet, ya karakolları iptal ettiğinizi düşünseniz ya, sınır karakolları.
Evet.
Her türlü ordunun girmesine müsait hale
gelmesi. Müsait hale getiriyorsunuz. Evet. Dilimiz böyle oldu.
Hocam peki bir şey
soracağım. Süreç içerisinde.
Şimdi şöyle de bir iddia var. Dediniz ya, ideolojik bakan bir tarafta var ya. Siz buna ideoloji üstü bir durum olduğunu söylüyorsunuz ve çok tehlikeli bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Evet. İdeolojilerin bakış açısına kurban etmenin. Şimdi kıyafet kanunu ile ilgili de hep şöyle bir savunma var. Siz şapkayı zorladınız dediğinde muhatap da diyor ki, yahu kardeşim zaten şapka, ortada kel bir kafa yoktu. Şapkayı getirip onu kafasına zorla sokmadık. Fes kanunu vardı zaten. Şimdi devlet yönünü batıya dönmüş. Ve artık yeni bir kader çiziyor kendine. Burada aslında batıdan getirdiği şeyler ve yerine inşa ettiği, yerine koymuş olduğu şeyler zaten kendine ait değil ki. Tamamen işte araba ait bir şey deniliyor. Şimdi diyorsunuz ki işte bu batıdan fütursuzca, sorgusuzca, vizesiz giren kelimeler hani kimliği bozuyor diyorsunuz ya. Şu savunmaya ne dersiniz? İyi de o kelimeler yine bize ait değildi ki yani.
Evet, şimdi elbise şeyinden gidelim. Analojisinden evet yani istiharesinden giderim. Geçen senelerde Çorum'a gittim. Gidersen sen de bak hocam. Çorum meydanda 1940'larda Çorum'da çekilmiş bir fotoğraf var. Meydanda asıl duruyor yani. Zannedersin fotoğraf İtalya'dan. Kaldırdığımız kıyafetler Arap kıyafetleri değil. Bu yanlış bir kanı. Arap kıyafetleri ilgisi yok. Eski dünyanın kıyafetleri birbirine benziyor. Türkmen kıyafeti diye bir kıyafet var. Türkmenler onu giyiyor. Yani adam şimdi fistana benzer gördüğü her şeyi adam Arap kıyafeti. O kadar cahilleştik ki yani. Ya Orta Asya'da da pantolon yok.
Evet, Afgan yani, kıyafeti de fist, yani yarı fistandır.
Tabii yani fistanın değişik formları var.
Evet evet.
Yani pantolon çıktı, nasıl pantolonun değişik formları var? O zaman da fistanın değişik formları var. Bölgelere göre, şekillere göre her tarafta başı örten bir şey var. Kimisinde diyelim
tabii
ki...
Tabii baş açıklığı yok bir kere.
Baş açıklığı yok çünkü insan, şu anda da aslında baş açıklığı tuhaf bir şey. Ya dışarıda kaç derece sıcak var? Baş açık gezmek ne normalde yani?
Gerçekten... Yani benim gibi kelse biraz.
Yani saçma sapan bir şey yok. Seninki tam değil. Hala engelleyici unsurlar var. Karakollar evet. Yerinde duruyor abi. Dış karakollar. Ama şunu demek istiyorum. Eski dünyanın kıyafetlerini bugünden bakınca hepsini Arap kıyafeti diyor bir güruh Türkiye'de. O kadar cahilce bakıyorlar.
Mesela Fes öyle değil mi?
Ya Fes resmi olan dairelerle ilgili bir şey hocam. Halka Fes giydirme diye bir şey yok ki Osmanlı'da. Yani memurlarla ilgili bir şey. Cumhuriyet'te aldığımız karar halkın kendisiyle ilgili bir şey.
Yani ha, bu tabii, önemli bir ayrım.
Tabii tabii.
Yani eğer dediğiniz gibi ise.
Evet. Halkın kendisiyle yani. İlgili bir şey. Herkes Fes şey şapka giyiyor. Yani o Çorum örneğini o yüzden verdim. Fotoğraf çektirmişler. Meydan tamamen dolu ve şapkalı. Ama bu şey değil yani hani bunu bizim konumuz bu değil de şunun için söyledim. Dili de böyle yapıyoruz. Dili de bunun gibi yapıyoruz. Yani dildeki dönüşümü bu şekilde hızlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi hani laboratuvarlarda yapılan deneyler vardır ya. Mesela diyelim ki tabiatta işte 200 bin yılda bazen 1 milyon yılda olacak bir hadiseyi laboratuvarda bir düzene kuruyorsunuz. İşte 1 yılda 2 yılda yapıyorsunuz. Ya da 80 yılda olacak bir hadiseyi bir düzene kuruyorsunuz. 5 dakikada 10 dakikada yapıyorsunuz. Şeyden hatırlıyorum. Bu Avustralya'da bir opera binası var.
Dünyanın en büyük opera binası.
Yani denizin içine yapılmış bir kısım denizin
ha,
içinde.
Ha onu bilmiyorum, o değil.
Avustralya'da. Şimdi çok ilginç bir şey ama çürümüyor. Tuzlu suyun içinde kalan kısım çürümüyor. Nasıl başardı bunu diye bir şey var, belgesel var. Orada rastlamıştım. Şimdi anlatan arkadaş, yani belgeseli hazırlayanlar deniz içerisinde 80 yıl bir cisim kaldığı zaman yani o orada kullanılan malzemenin şeyi neyse o kaldığı zaman ne olur? Bunu göstermek için bir düzenek kurdular. 5 dakikada ne olacağını görüyorsun. Evet hızlandırılmış yani. 80 yılı 5 dakikaya indiren bir düzenek kurabiliyorsun. Şimdi bizim 1400 yıldaki sürecimiz tabii bir süreç. Tabii bir süreç. Bu süreç kendi içinde dönüşümleri
zorlayarak olmuş bir şey
tabii
değil.
Canım, kimsenin kafasına silah dayayıp da şu kelimeyi kullanacaksın diyen yok. Bunun için bir merkezi hükümet karar almış da böyle konuşacaksın demiyor. Sen kıyafetini öyle bir şey yok burada. Burası tabii bir süreç. Üst kültürle ilişkiye giriyorlar bazı bakımlardan. Bazı bakımlardan kendileri üst kültürü temsil ediyor. Kendileri üst kültürü temsil ediyor. Gelen kültürü dönüştürüyorlar. Türklerinde her milletinde diğer milletlerden baskın olduğu özellikler var. Diğer milletlere nispetle baskın olduğu özellikler var.
Asker, ordu.
Tabii yani devlet teşkilatında devlet. Türkler tabii. Öyle tabii yani.
Devlet.
Bazı konular var. Onlar sende yok kardeşim. Gelmişsin buraya. İşte diyelim ki İran'ı, Mısır'ı, Anadolu'yu ele geçirmişsin değil mi? Ya sende şimdi bir biyoloji bilimleri geleneği yok ki. Sende bir tıp bilimleri geleneği yok ki. Yani sende diyelim ki milattan önce 2000 yılına giden bir felsefe geleneği yok ki. Zorunlu olarak buradakini alıp destekliyorsun, dönüştürüyorsun. Bununla birlikte de dönüşüyorsun. Bunlar aynı zamanda kültürel etkileşimle ilgili. Şimdi bizim son 80-90 yılımız, belki 150 yılımız laboratuvar gibi.
Hocam bu çok önemli bir etken. Ben çok iyi anladım.
Çok hızlandırıyoruz süreci. Şunun gibi hala olarak... devam ediyoruz. Bak Avrupa'da hani şimdilerde bizim en hatta Cumhurbaşkanı 10 yılı aile yılı ilan etti ya. Şimdi Avrupa'da 80 yılda olan nüfus azalma hızı ya bizde 20 yılda olmuş. 20 yıl yani.
Hocam bu zaten genel olarak Türkiye modernleşmesine yapılmış bir eleştiri.
Evet.
Yani devlet eliyle böyle zorlayarak ve herhangi bir zaman dilimine yaymadan.
Evet. Devlet eliyle yapmasak bile kendimiz de tuhaf bir şeye giriyoruz, havaya giriyoruz. Ya biraz yavaş uğralım ya. Avrupa'ya gittiğim zaman çok şaşırdığım şeylerden birisi şu Muhammed Hocam. Şimdi şehirlerin merkezleri hariç yani belli merkezler hariç şehirlerde bile insanlar ekseriyetle villalarda yaşıyorlar değil mi? Tek katlı evlerde yaşıyorlar.
Müstakil evler ya.
Müstakil evlerde yaşıyorlar.
Çok iyi.
Şehirlerdeki hayat yani şehirlerin belli merkezleri dışında şehir banliyölerindeki evler de öyle. Yani eğer bir yerde apartmanın çok yoğunsa İngiltere'de, Almanya'da falan... Orada ya gerçekten maddi durumu çok kötü olanlar geçiyordur veyahut da ya. Evet yani mesela İngiltere'de göçmenlerin olduğu yerler.
Tabii.
Şimdi buna rağmen yani tabiatla iç içe yaşantıya rağmen adamlarda nasıl bir teknoloji eleştirisi ortaya çıktı? Ya teknoloji bir geldi biz her şeyimizi dönüştürüyor. Çok hızlı dönüşüyoruz yani. Biz de çok hızlı dönüşüyoruz. Milletçe buna çok açığız. Çok hareketli bir milletiz aslında. Yani bizim bazı göçebe alışkanlıklarımız devam ediyor. Şimdi göçebelerin muhafazakar bir tarafı vardır. Gelenek ve göreneklerini korurlar. Bak bizim o konuda bir muhafazakarlığımız var. Adam geliyor salonda davul zurna çalıyor. Bak şehire geliyor. Salon düğününde aynıyla o kültürünü devam ettirmeye çalışıyor. Bu bir başarı ha. Ben bunu eleştirmek için söylemiyorum.
Ben eleştiriyorum hocam.
Diyor, eleştirmeye gerek yok bunu olgusal olarak. Bu bir başarı. Adam kültürünü devam ettiriyor. Geliyor şehirde organize oluyor. Köy dernekleri kuruyor. Şehir dernekleri kuruyor. Bütün bu alışkanlıkların töresini sürdürmeye çalışıyor. Bir yandan da öyle hızlı ve hareketliyiz ki bulunduğumuz ortamın karakterine çok hızlı ayak uyduruyoruz. Dil meselesiyle ilgili durumun bir yönü de böyle. Yani o kadar hızlı ayak uyduruyoruz ki bu dönüşüme. Ya işte devlet kararının da tabii bunda derin etkisi var. Belki en önemli etken o. Dilde büyük bir ayıklama faaliyetine gidiyoruz. Fakat Arapça ve Türkçe kelimeler attığımız zaman o oluşmuş hafıza elden gitmeye başlıyor. Yani o gücü, o dilin kendini koruma ve kendini koruyarak yenilenme gücünü kaybetmeye başlıyoruz.
Peki zaten bunu yapan iradenin amacı bu değil mi? Hafızayı da silmek.
Yani şöyle... Evet, iradenin amacı o olabilir. Yani bütünüyle o mu bilmiyorum ama kısmen o olabilir yani. Fakat bunun ortaya çıkardığı bir kötü durum daha var. Yabancı kelimeler sürekli doluyor. Yani fütursuzca kelime üretmeye ve yabancı kelime almaya başlıyoruz. Yani Arapça bir kelimeyi attığımız zaman yerine Türkçe kelime koyamıyoruz. Onu demek istiyorum.
Hani işte mesela ideal geliyor, mefkure gidiyor.
Evet. Yani Farsça bir kelimeyi attığımız zaman yerine hemen Türkçe kelime koyamıyoruz. Evet. İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan gelen bir kelime onun yerini alıyor. Yani şeye dönüştürüyor bu. Konya Ovası'nda obruklar oluşturuyor ya. Uzun süre kar yağışı yok ciddi anlamda. Ne bileyim işte yağış azaldı. Yeraltı sularını kullanınca yerine yeraltı suyu gelmeyince ne oluyor? Çöküyor toprak. Obruklar oluşturuyor. Tarım amaçlı yeraltı suyu kullanıyorsun. Yani üretimi artırmak için çöküyor. Aynen onun gibi. Dilimizde obruklar oluşuyor kardeşim. O çöküntülerin yerini sen düz göstermek için Farsçayı kaldırdın ya, Arapçayı kaldırdın ya, yerine ya hiçbir mazisi olmayan türetilmiş kelimeler koyuyorsun.
Uydurukça.
Yani şöyle uydurukça diyerek hepsini küçümsemek ben istemiyorum ama kelimenin mazisi yok. Yani gramere uygun olabilir bunların bir kısmı. Dilin mantığına uygun olabilir. Ama geçmişi yok kelimenin. O kelime seni hiçbir yere bağlamıyor. Şunun gibi yani örnek vereyim yani. Bazıları çok kadim kelimeler ama bir yere bağlamıyor. Mesela Türkçe felsefe dilinde cevheri kaldırdılar. Yerine töz kelimesini koydular. Evet.
Beni hep uyarıyorsunuz ya.
Ya töz nereye bağlıyor hocam seni?
Bir yere bağlamıyor. Şeye bağlıyor.
İlk bakışta mantıklı. Çadırın direği var ya ana direği. Onun ismi töz.
Evet.
Yani... Cevherde böyle bir taşıyıcı nasıl mantıklı evet. geliyor. Fakat sen bunu ya 1400 yıl önce yapsaydın mantıklıydı. Cevherin Türkçe'de o kadar versiyonu var ki mücevheri var, cevher gibi şey var. Ya bir sürü kullanımı var. Sen cevher kelimesiyle ta Kur'an-ı Kerim'e bağlanıyorsun. Cevher kelimesiyle Razi'ye gidiyorsun, İbn Arabi'ye gidiyorsun. Gidebildiğin yere kadar.
Közde de o kadim Yunan felsefesine gidiyorsun.
Nereye hocam? Gidiyorsun? Gitmiyorsun tabii kelime ortaklığın yok. Sen onu okuyarak zihnini doldurabilirsin. Kelimenin kendisinde öyle bir derinlik yok. İşte mahiyet kelimesini kaldıralım mesela.
Öz.
Öz diyelim yani. Bir şey diyoruz ya bir şey yani. Ya gitmiyoruz oralara işte. Gitmiyoruz yani. O artık o kelimenin yerini tarihsel derinliğe sahip bir kelimeyle dolduramıyorsun. Ya Batı dillerinden ödünç aldığın bir kelimeyi koyuyorsun veyahut da türedi bir kelimeyi koyuyorsun. Türedi bir kelime. Bunlar eğer kendi tabii sürecinde gerçekleşse, yani diyelim ki yüzyıllara sari bir süreçte, dil çünkü canlı bir şey hocam. İnsan canlı olduğu için dil de canlı.
Onu da yaşıyor. Bir ömrü var yani.
Dil de insanla birlikte, insan nasıl dönüşüyorsa, hayata bakışı, yaşam formları dönüşüyorsa, düşüncesi dönüşüyorsa, onları ifade eden dil de dönüşüyor.
Kaybolan dillerden bahsediyorlar hocam. Komple kaybolmuş, silim, ölmüş yani.
Eski dünyadan diyorlar, dil bilimciler, modern döneme 5000 dil geldi. Bunlardan sadece 3000'i kaldı. İşte böyle bir rakam hatırlıyorum.
Bir de bunun distopik şeyi var, versiyonu var. Evet. Yani gelecek dünyada birkaç dil kalacak.
Umarım öyle olmaz. Bu geleceğe dair tahminlerde çok hatalı oluyor insan. Yani umarım öyle olmaz ama yani dil dediğimiz hadise onu yaşatan insanlar yok olunca yok oluyor. Yaşatmak isteyen insanlar çıkınca da yaşamaya başlıyor. İbranice gibi.
Evet. 40 yıllık bir dil ya.
Evet.
Çok acayip.
Yani ama devlet dili oldu. Evet. Resmi dil oldu ve yeniden yaşatıyorlar. Her neyse orayı çok uzatmayalım. Birinci şey bu hocam. Ya birincisi sonuç olarak yani dilin savunmasızlığına yol açıyor. Yani kelime dağarcığının imha edilmesi savunmasızlığına yol açıyor. Başka kelimeler tarafından yani bu defa yabancı kelimeler tarafından istila ediliyor ve dil aynı zamanda fütursuzca da yani böyle ayarsız bir şekilde kelime türetilmesine, Türkçe köklerden bile olsa tarihsel derinlikten yoksun kelimelere konu oluyor. Bunun tabii bir ideolojik tarafı var. Bunu yapan insanlar, bu dönüşümü gerçekleştirmek, dilde sadeleştirme yapmak isteyen insanlar, insanların önemli bir kısmı, hepsi değil, hepsine haksızlık etmek isabetli olmaz. Ahlaki de olmaz o ama önemli bir kısmı yabancı dillerden bu kadar rahatsız olmuyor. Şimdi diyelim ki büyük bir caddemizde yürüyelim. Dükkanlardaki tabelaların
%80'i İngilizce.
80'i İngilizce.
Ama iki tane Arapça tabela görünce huysuzlanıyor.
Tabii iki tane Arapça görünce huysuzlanıyoruz ama ya öteki de Türkçe değil ya. İngilizce Türkçe değil. Karıştırmıyor.
Evet, yani. Çok acayip.
Evet
ya.
Yani. Arapça ile ilgili huysuzlanmanın başka bir şeyi var da, başka bir sebebi var bu göçmen meselesinden dolayı ama o alfabeye olan ülfetimiz kaybolmuş. Sen Arapça harflerle Türkçe de yazsan huysuzlanabilir.
Evet.
Yani diyelim ki o alfabeyi kullanıp Türkçe yazsan ondan da insanlar huysuzlanabilir çünkü buna dair bir sempatimiz, ülfetimiz, alışkanlığımız elimizden gitmiş. Yani burayı çok derinleştirmek mümkün ama başka dikkat çekmek isteyeceğim şeyler var.
Zamanımız da azalıyor hocam.
Evet. Yani bu bir tür şeye dönüştü bence. Yani bir kültürel mafyaya dönüşüyor iş yani.
Evet. Yani devlet eliyle işlenmiş.
Tabii devletin engellemediği, istese müdahil olabileceği bir kültürel mafyaya dönüşüyor. İsabetli değil yani bu. Uygun bir şey değil
İşte
yani.
İşte Türk Dilim Kurumu'nun amacı, kuruluş amacı da bu değil mi hocam zaten? Hani Osmanlı'daki versiyonu belki bu olmayabilir ama Cumhuriyet'ten sonra...
Ve Osmanlı'da da aynı şeyle encümenler kuruluyor dille ilgili.
Evet. Evet. Amaç bu zaten değil mi? Hani Türkçe'yi korumak dediğimiz şey aslında Türkçe'ye Batı dillerini...
Batı dillerinden kelime aldığımızda, tercüme yaptığımızda bunların nasıl karşılanacağı bir maharet meselesi, yetişmişlik meselesi. Bunun için bu işi yapmak üzere görevlendirilmiş azalar var.
Hocam bir de şu da var mesela... Bugünkü işte mevcut dilimizin içerisinde bulunan Arapça kökenli kelimeler, yani düşünce tarihinin miras bırakmış olduğu, onlara kelime bile denmez hatta, kavramlar, koca bir dünyayı efendim bize söyleyen, bunları bilmemekle övünen bir dil de var mesela yani. Yani övünüyor bununla yani hani. Çünkü İslam'ı çağrıştırdığı için. Dediniz ya yine bir ideolojinin şeyinde kalıyor yani.
Ya bu... Bizim eğitim sürecimizle ilgili problemlerin bir parçası ya da bazen zorunlu bir sonucu. Bizim orta öğretimimizde edebiyat eğitimimiz iyi değil kardeşim. Bak yani işte dil eğitimimiz, Türkçe eğitimimiz iyi değil. Gerçekten iyi değil yani. Bir defa bizim inanılmaz bir edebi tür yoksunluğumuz var. Yani Türkçe, Türkiye'de bu kadar şair var.
Bak, onu diyecektim. Aydınımız, şairimiz mi eksik? Yok.
Yok be kardeşim. Türkiye'de çok edebiyat zengin. Uzmanımız mı eksik? Yok öyle yok. Bir şey yok. Yani nasıl yapamıyoruz bu işi ben
sorun
anlamıyorum.
Ne?
Yani örgün eğitimde bir sorun var.
Evet.
Yani kitaplardan mı kaynaklanıyor? Tedris usullerinden mi kaynaklanıyor? Bu ülkede yetişen bir insan doğru dürüst Türkçe öğrenmiyor.
Hocam bir yazınızda şey diyorsunuz ya. Artık bırakın Mehmet Akif'leri filan Osmanlı'nın son dönem aydınlarını okumayı. Bugün bir lise öğrencisi 1945'te 50'lerde kaleme alınmış ne bileyim Necip Fazıl gibi birinin metnini bile anlamayacak durumda.
Yok anlamıyor zaten. Sadeleştirerek yayınlıyoruz artık.
Evet.
Anlamıyor yani çocuklar oturup hocam ne 45'i 60'larda yazılan kitapları anlamıyorlar şu anda. Kelime dağarcığına sahip değiller. Yani bu meselenin belki ortaya çıkardığı en yıkıcı sonuçlardan birisi nesiller arasındaki anlam ve değer kopuşu. Bak bu çok ciddi bir sonuç.
Tabii yani kelimelerden kopunca bir dünyadan kopuyor.
Kopuyorsun dünyadan tabii. Artık o nesillerin ulaştığı anlamlar, sahip olduğu değerler dünyası sonraki nesillere aktarılırken peyderpey eksiliyor. Peyderpey eksiliyor. O dilin ifade gücü kayboluyor. Bak bu sadece kelime değişimiyle ilgili bir şey değil.
Aynen öyle.
Dilin ifade gücü kayboluyor. Yani şu anda okullardan mezun olan bir çocuk saf haliyle Peyami Safa'yı okur mu? Zannediyorum okuyamaz.
Mümkün değil hocam.
Tanpınar'ı zaten okuyamaz.
Okuyamaz.
Okuyamaz yani. Böyle bir şey mümkün değil. Yani akademik metinde mesela Orhan Şahik Gökyay'ı okuyamaz. Yani bu edebiyat araştırması metinleri Fuat Köprülü'yü okuyamaz. Ya sadece ortaokul liseden değil üniversite mezun olan çocuk da okuyamıyor. Yani bu bizim dil meselesini, edebiyat meselesini daha ciddiye almamız gerekiyor. Mesela ya bildiğimiz şiir kültürü yok mesela. Evet. La bu kadar şair olan bir ülkede ortalama insanın şiir kültürü nedir sorusunun cevabı yok. Bizim hikaye geleneğimiz güçlüdür, zayıf değildir. Büyük romancılarımız da var. Bu kadar hikaye ve roman geleneğinin olduğu bir ülkede ortalama eğitim süreçlerinden geçmiş bir insan hangi hikayeleri okur? Hangi romanları okumuş olur? Buna dair cevap yok. Yani. Klasik dünyaya dair zaten cevap yok. Yani diyelim ki Şeyh Galip'i duymuş mudur bir adam? Eskiden duymuş olduğunu belki söyleyebilirdik. Eğitimli hissetse azdı. Şimdi ondan bile emin değiliz.
Evet.
Değiliz yani.
Değil hocam.
Dolayısıyla bunun ortaya çıkardığı en büyük... Süre mi bitti Muhammed hocam?
Bitti hocam. Hemen de anlıyorsunuz.
Bakışından öyle anlaşılıyor. Yani bunun ortaya çıkardığı en büyük sorun bu. Anlam ve değer dünyasındaki kopuş ve nesiller arasındaki mesafenin uzaması. Fakat uzama burada dilde derinleşme, dilin zenginliğini kavrama, dili daha ileri götürme yolunda olmuyor. Bak uzama güçten mahrum kalma, derinlikten ve zenginlikten mahrum kalma şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla bizim bu meselede hala bak devam ediyor bu. Devam ediyor, doyuma ulaşmadı.
Evet.
Bu meselede daha...
Hala bir ümit var yani.
Evet, daha ciddi olmamız lazım. Bu meseleyi daha fazla ele almamız lazım. Mesela milli eğitimin kesinlikle dil eğitimi meselesi. Türkçe eğitiminden bahsediyorum. İngilizce falan değil yani. Türkçe ve edebiyat eğitimini...
Türkçe eğitimi gramer eğitimi hocam.
Ya neyse artık yani. Sadece gramer olarak ele almaması gerekiyor demek ki yani.
İşte onu diyorum yani.
Evet. Bu meseleyi daha ciddiye ele alması gerekiyor. Türkiye'de bu konuda yetişmiş insan var. Yani bilmiyoruz da durum böyle değil yani. Türkiye'de bu konuda çok iyi insan. Her kesimden abi de. Yani bizim yetişmiş adamlarımızın kesimi yok. Yani diyelim ki bunlar milliyetçi mi? Solcu mu? Dindar kesimden mi görüyor kendisini? Hangi? Her kesimden sağlam adam var burada.
Özellikle şiir konusunda.
Evet. Her kesimde var. Dolayısıyla,
hocam Allah razı olsun.
Eyvallah hocam.
Fazla Allah Türkçemizi korusun.
Amin.
Bir düşünmeye değerin daha sonuna geldik. Selametle kalın.